Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay'la beraber hafta boyunca yapılan açıklamalar, yazılan raporlar, konuşulan konulardan yola çıkarak ekonomideki son gelişmeleri konuşuyoruz. Merhaba Güldem Hanım, nasılsınız?
İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine gündem açısından yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ve haftanın sonuna gelinirken bitmek bilmeyen bir Mehmet Şimşek istifa etti mi etmedi mi iddiası var. Haber olarak sürekli bunu bir taraftan pompalanıyor, diğer taraftan Mehmet Şimşek ve bilgi veren ya da kulis haber veren gazeteciler de böyle bir şeyin aslında olmadığını söylüyor. Diğer taraftan bu iddialar oldukça bu ekonomi piyasalar açısından bir baskı yaratır mı yaratmaz mı? Ayrı bir konu olarak da önümüzde duruyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu iddialara?
Yani Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi, bunu kabul etmesi seçimlerden sonra, seçimlerden bu yana yaptıkları, hani bütün bu programlarda hep konuştuğumuz şeyler ve enflasyondaki düşüş aslında bu sürecin elbette kolay değil. Bir önceki dönemden bu 180 derece politikayı değiştirmek ama enflasyondaki düşüş baz etkisinin yardımıyla işleri biraz normalleştirdikten sonra bu işin en kolay kısmıydı bana göre. Yani %75'lerden %45'lere, 43 artık ne olacaksa sene sonu 45 civarı diyelim, oraya inme, işte doğru bir para politikası eşliğinde gerçekleşmesi zaten beklenen bir durumdu. Şimdi bu aşamadan sonra enflasyonu %45'ten işte benim çok ulaşılabileceğini düşünmediğim %14 hedefine yakınsamak, ki hani tek haneli enflasyonu hiç tartışmıyorum, bunun ötesine geçmek için para politikasına çok ciddi başka desteklerin olması gerekiyor. İşte hep konuştuğumuz gibi maliye politikasındaki tasarruf açıklamasına rağmen hiçbir tasarrufun gelmemesi, son gelen yaz ayları başladığında yerel seçim bittikten sonra gelen hem nakit dengesi hem bütçe dengesinde harcamaların artarak devam etmesi eşliğinde enflasyon hedefi zorlanmaya başladı. Şimdi tabii bunun arka planında AKP'ye yakın, iktidara yakın reel sektör şirketlerinin ya da oradaki grupların lobilerin de başladığı bir dönemdeyiz. Aynı zamanda işte TL baskılanıyor, ihracatçı bağırıyor. Hani bu kadar işin yüklendiği aslında bir dar gelirli çok sesini yükseltmiyor. İşte asgari ücretin temsil etmesi gereken işçi sendikaları çok sesini yükseltmedi ama o dönemdeyiz. Dolayısıyla AKP'nin arkasındaki çoklu yapıda da bu lobilerin, bu baskıların eski düzenin sahiplerinin, işte o Kavcıoğlu, Nebati dönemi, işte sarayın etrafındaki danışmanların, o zihni sinir ekonomi politikalarını savunanların bir takım baskıların olduğunu ben başladığını düşünüyorum. Ve bu dönem bence Mehmet Şimşek açısından önümüzdeki bir sene en zor dönem olacak. Hem ekonomiyle mücadelesinde hem de AKP'nin iç dinamikleriyle mücadelesinde. O yüzden de bu haberlerin çıkması bana çok garip gelmiyor. Çünkü orada Mehmet Şimşek'in gitmesinden gerçekten nem alınacak çok önemli bir ekip var. Nem alanması da bizim hepimiz için korkunç bir durum anlamına gelecek ekonomide. Hani Mehmet Şimşek'in politikalarını hep çok tartışabiliriz. İşte bunun eksikleri, artıları, işte IMF programı, eski bir IMF programı gibi eksik boyutlarını ama Mehmet Şimşek'in olmadığı durumda o boşluğu dolduracak. Çok yani genel anlamda albayrak ve etrafındaki ekürsinin politikaları olacak ve bu da hepimizi çok daha korkunç bir yere, çok daha hızlı bir şekilde getirecek. O yüzden bu istifa sözlerinin ben Mehmet Şimşek'in kendisinden değil, bu çevrelerden salınabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bugün piyasada para kazanmak isteyen, yani o faiz lobisi denen eskinin, hiçbiri Mehmet Şimşek'in gitmesini istemez. Hani o piyasa kaynaklı sözler değil bunlar. Muhalefet kaynaklı sözler de olmadığını düşünüyorum. Muhalefet eksiklerini vurguluyor programın. Mehmet Şimşek gitsin, o gelsin gibi bir tartışma yok o tarafta da. Ama AKP'nin arkasında bu var. Dolayısıyla partinin içinde hani Cumhurbaşkanı'nın aslında yerel seçimlerde AKP'nin yenilgisi arkasından kontrolünü biraz daha kaybettiği ortamda AKP için dinamiklerden hani bu söylentilerin çıktığını düşünüyorum. O yüzden de bunların artarak devam edecek. Yani sıklıkla biz bunlarla karşılaşacağız. Hani SPK bir araştırma açmış, savcılık hatta bir araştırma açmış o tweetlere. Büyük ihtimalle hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü onlar kendi gerçekten trolleri olarak çıkacak. Hani o sosyal medyada, X'te falan Mehmet Şimşek istifa edecekmiş haberi çıkanlar. O yüzden de çok hani piyasayı etkilememesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu bir siyasi düzlemde geçen bir tartışma. Ekonomiyle çok bağ olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu Mehmet Şimşek istifa haberlerinin.
Önümüzdeki bir yıl boyunca dediğiniz gibi dönemsel olarak tekrar ısıtılıp piyasaya sürülecek bir haber olacak herhalde bu.
Çok muhtemel. Yani bu, çünkü eğer gerçekten mali disiplin tarafında işte TL'nin değeri açısından bu para politikasında araç kullanılmaya devam edecek mi edilecek, Merkez Bankası bunu ilan ediyor. Yani TL reel olarak değerlenecek. İhracatçı zorlanacak. İhracatçının içinde, o şirketlerin içinde AKP iktidara yakın olan şirketlerin sesleri daha çok yükselecek. Ama asıl hani kamu yatırımlarının şu anda evet azalmıyor ama bir noktada kesilmeye başlayacağını düşünüyorum. Biz bütçe açığını gerektiği kadar daraldığını görmeyeceğiz, enflasyon destek çok verecek kadar ya da %14 hedefine ulaşacak kadar. Ama o eski savurganlığın muhtemelen işte bugün haberlerde vardı, Diyanet İşleri dışında biraz daha yatırımlar tarafında kesildiğini göreceğiz. O da işte siyasi dengeleri karıştırıyor ve artan şekilde bu hani %14'e yaklaşamadıkça maliye politikasına ciddileşme gerekecek. İşte Mehmet Şimşek de başarısız olmayı kabul etmek istemeyeceği için o konuda ciddileşin baskılarını verdikçe karşı baskı gelecek. Yani bu tür haberler daha sıklıkla bence gelecek burada.
Peki yeri gelmişken siz biraz değindiniz cevabınızda ama önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir tablo bekliyor? Üzerine kafa yorduğumuzda bir taraftan stagflasyon tartışmaları yapılıyor. Hatta bir adım öteye geçip stagflasyon tartışmaları da yapılıyor. İşte yüksek enflasyon ve durgunluk ya da yüksek enflasyon ve daralmanın şiddetli bir şekilde hissedileceği. Diğer taraftan Hakan Kara'nın bir tweet'i vardı. Yabancıların son dönemde hisseden çıkarken tahvile gitmeleri esasında stagflasyon değil, enflasyon düştüğü bir ortamda durgunluk yaşamamızı işaret ediyor diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz?
Ya ben de biraz o taraftayım çünkü stagflasyon mesela işte biz baz etkisiyle enflasyonu işte 50'ye, 45'e, 42'ye indirdik. Arkasından öyle bir şok olduk ki mesela işte Trump geldi, seçildi ve bir anda gelişmekte olan piyasalara bir şok geldi, dünya şoku ve finans piyasalarında. TL'nin değerini kontrol edemedik. TL işte mevcut seviyelerinden bir anda 40'ın üzerine fırladı. Bu olacak diye demiyorum. Bir senaryo oluşturuyorum şu anda.
Tabii.
Ve o senaryoda maliyet etkisiyle enflasyonun işte düştüğü yerden 42 diyelim, 45 diyelim, tekrar 50'ye doğru yükseldiğini gördük. Maliyet tarafı baskılı. O dönem içinde işte Merkez Bankası müdahale etti. Belki faizi biraz yukarı çekti ya da hiç oynamadı. Dolayısıyla hem ekonomik durgunluk yaşanıyor, hem çeyrekten çeyreğe zaten daraldığımız bir dönemdeyiz ve bir dış şokla enflasyon tekrar düştüğü yerden yükseliyor. Benim kafamdaki yani kitabi stagflasyon tanımı bu. Dolayısıyla şu anda orada değiliz. Biz neyi konuşuyoruz? Böyle bir dış şok olmayacağını varsayıyoruz. İşte Trump seçilirse ayrı bir konu. Orta Doğu'dan kaynaklı yeni bir bu şekilde etkileyecek bir şok yok. Bütün bu hani kenara atarsak bizim normal süreçte %45'lerde sene sonu olan enflasyonu önümüzdeki sene %30 civarına doğru gideceğini göreceğiz. Ve bunun maliyetinin de işte işsizliğin çift haneye yaklaştığı, çıktığı, 11-12 seviyesine yöneldiği, geniş tanımlı işsizliğin ne yazık ki %30'ların üzerine çıktığı, ekonomik daralmanın olduğu bir dönemde biz enflasyonun yavaşlayarak azaldığını göreceğiz ve çok yüksek bir maliyetle bunu düşürüldüğünü göreceğiz. Bu bana daha çok sert bir durgunluk, sert iniş senaryosu gibi geliyor. Evet, %30-35 aralığı küresel karşılaştırmalarda gelişmekte olan ülkelere göre hala çok yüksek. Ama bizim kendi özel mutlak değer olarak baktığımızda hikayemizde düşen bir enflasyona denk geliyor. O yüzden de dediğim gibi Fed'in başardığı şekilde bir yumuşak inişi biz başaramıyor olacağız. Önemli bir ekonomik durgunluk döneminden geçeceğimizi düşünüyorum 2025 yılında. O yüzden de hani stagflasyon değil, ben resesyonun şiddetini tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakan Hoca tabii ki benden çok daha iyi bilir. Böyle bir ortamda faizlerin de düşeceğini düşünen yatırımcı, ekonomik durgunluk var. Enflasyonun hızı ivme kaybediyor. Eğer hisse senedinden çıkıp tahvile giriyorsa, ki tam da öyle oluyor, bu biraz da durgunluk beklentisi. Çünkü ekonomik durgunlukta hisselerin performansları, şirketlerin performansları olumsuzla döneceği için hisseleri olumsuz etkilemeye başlayacak. Ama tahvil faizi çok daha cazip olacak. Çünkü nedir varsayım? Merkez Bankası düşen enflasyon ve ekonomik durgunlukla mücadele etmek için bir ince yer yapması gerekecek. Bir faiz indirimi yapacak. O yüzden de uzun vadeli ve orta vadeli faizler bugün gördüğümüz seviyeyi yarın bulamıyor olacağız. O da bir fırsat para kazanmak için. Evet, tam da bu oluyor aslında bence şu anda.
Peki siz FED dediniz. FED'e tabii soracağım. Jackson Hole toplantısı gerçekleşti. Biz de bu programda da sizinle konuşmuştuk, bekliyorduk. Hı hı. Orada FED'in faiz stratejisine ilişkin en somut mesajlar verilecekti ki verildi. Onu ayrıca soracağım. Oraya geçmeden önce Türkiye için son bir tartışmayı da sorayım size. Son dönemde kur baskısı artıyor mu? Yurt içinde yerleşikler tekrar dolara mı dönüyor gibi bir tartışma var ki yurt dışındaki yansımalarına baktığımızda çeşitli kuruluşların bu yönde izlenimlerini, bu yönde tespitlerini görüyoruz. Yeniden yurt içinde Türkiye'de yerleşikler dolara gidiyor. Dolayısıyla bir kur baskısı olabilir. Kur baskısı dolarizasyonu yeniden tetikleyebilir. Enflasyonla mücadele ediliyor ama bu kur baskısına paralel olarak bir enflasyonist bir baskı da ortaya çıkabilir gibi tespitler görüyorduk. Diğer taraftan bu hafta içinde Merkez Bankası'nın Merkez'in Güncesi bloğunda bir yazı yayınlandı. Bu yazıdaki tespite baktığımızda ise de dolara yönelik ya da dövize yönelik olarak ufak bir talep artışı oldu. Ama bunun asıl sebebi yurt içi yerleşiklerin tekrar dövize yönelmeleri değil. Esasında KKM eriyor. KKM'nin erimesinden kaynaklı olarak beklenen bir durum olarak kısa vadeli bir döviz talebinin olduğunu işaret ediyor. Siz bu tartışmaların iki tarafına nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten beklentilerin ötesinde dövize yönelik olarak bir talep artışı var mı Türkiye'de? Yoksa bu KKM'nin erimesinin bir etkisi mi?
Evet, Fazilet Çavuşoğlu, Cihan Fırat ve Eriç Menekşe tarafından hazırlanmış mevduat tercihleri ve kur kuramının mevduat gelişmeleri başlıklı önemli bir çalışma. Çünkü tam zamanında hani Merkez Bankası çok güzel bir tepki veriyor. Hani şunu ben övmek istiyorum. Hani Merkez Bankası'nı doğru düzgün çalıştırdığınız zaman aslında piyasaya işte faize değil belki sözlü yönlendirme şekillerinden bir tanesi bu. O yüzden de önemli bir çalışma ve hani gerçekten aydınlatıcı. Diyor ki orada Merkez Bankası, kurda bir hareketlenme var. Hani yaz ortasında cari dengenin ya da cari açığın işte en minimuma indiği, hatta işte fazla bile verilebileceği bir dönemde bunun olması ilginç. Niye ilginç? Enflasyon da düşüyor. Çünkü diyor ki bir taraftan biz alınan önlemlerle kur korumalı mevduatı çözmeye çalışıyoruz. Kur korumalı mevduat hani bir önceki dönemin iddialarının aksine hepimiz biliyoruz ki dövize endeksli mevduat. Dolayısıyla hani oradaki yüksek faizi gören ve bunu artık göremeyen işte avantajları kalmayan bir kesim oradan çıkıyor ve o kesimi de biliyoruz ki biz ne yapsanız hani faizi nereye çekerseniz çekin onlar dövizci. Yani kendini orada güvende hissediyor. İster işte başka sebeplerle ister ne sebeple olursa olsun. Onların bir kısmı ama sadece bir kısmı dövize dönüyor geri ve oraya park ediyor. Bir kısmı diyor ki cari dengede ya da döviz girişinin yüksek olduğu dönemde çünkü şirketlerde de döviz alımı var. Yani dış borç ödemeleri var, işte ithalat ihtiyaçları var, kurla ilgili başka planları var, üretim yapıyorlar vesaire. Onlar da böyle dövizin bol olduğu bir dönemde hazır bulmuşken diye kenara mevduat olarak atıyorlar ki ileriki dönemlerde işte ithalat yaptığı zaman ya da borç ödediği zaman bunu kullansın diye. Dolayısıyla ben bunu bu hareketi anormal karşılamıyorum. Hatta buradaki hareketi böyle tekrar kur baskısı oluşuyor, tekrar yerli yatırımcı işte dövize koşuyor gibi yorumlayanları da şaşırıyorum. Çünkü sene başından beri işte enflasyon ve kurdaki değer değişimine bakarsak neredeyse yarı hızında kalmış. Hani herkesin eleştirdiği bir ortamda. Biraz da Merkez Bankası'nın bunu biraz saldığını ve buna izin verdiğini düşünüyorum. Çünkü ya döviz alımlarıyla TL yani rezerv arttırarak bu işi kendi yönetecek. Onu yapmak istemiyor. Aksine böyle bir kendi kendine olan bir ortam varken hani yatırımcı mevduat sahibi kendi kendine dövize dönerken hani o hareket orada olsun diyor ve biz neyi konuşuyoruz? Sene sonunda işte 38-37 civarı dolar TL olabilir diye sene başından beri konuşuyoruz. Oraya gitmesine bir sakınca yok. Sene sonunda biz %40 küsurlu bir enflasyon gördüğümüzde 37-38'e de olsa dolar TL hala enflasyonun altında kalmış olacak. Biraz da rekabet gücü olarak işte verimlilik odaklı bir türlü çalışamayan ihracatçımıza destek verilmiş olacak kurla. Bu işin bu tarafı. Ben o yüzden panik yapmıyorum. Özellikle hani Merkez Bankası'nın rezerv seviyesine de bakarsak net rezervlerine işte 120 milyar dolarların üzerine çıktı. Şimdi 16-17 milyar dolara kadar indi swap artı rezervler. Dolayısıyla hani orada bir sorun yok. Merkez Bankası isterse müdahale eder, isterse yarın onu hani 30'un altına da çeker ama yapmak tabii ki istemiyor. Ne zaman bu iş risk haline gelir? Hani Merkez Bankası'nın gücü de orada. Yaz aylarından sonra son çeyrekte Merkez Bankası ne diyor? Benim enflasyonla mücadelemde aylık enflasyona bakıyorum. %1'in civarına indirmem, 1,5'ların altına indirmem lazım. Biz sonbahar geldi, kış geldi. Hala aylık 2,5-3 civarında enflasyonla gidiyorsak orada o zaman gerçekten bir döviz talebi yerli yatırımcı tarafında olabilir. Çünkü kur baskılandı, enflasyon hızlanıyor. Bu makas muhtemelen kapanacak. Tabii ki döviz tarafından kapanır, enflasyon düşme beklenmez. Çünkü o zaman böyle bir hareketi ciddiye alırız. O yüzden şu anda orada olduğumuzu ben düşünmüyorum. Ama risk var mı? Evet, elbette var tabii ki. Öyle bir enflasyon tarafında başarısızlığa.
Peki Fed'e geçelim isterseniz. Powell'un Jackson Hole'da yapacağı konuşma çok bekleniyordu. Orada önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlar bekleniyordu ve aslında piyasalarında beklediği üzere Powell faiz politikasına değişiklik için zamanın geldiğini söyledi. Önümüzdeki toplantıda artık faiz indirimine başlaması bekleniyor. Evet, siz konuşmayı, yansımalarını önümüzdeki döneme nasıl değerlendiriyorsunuz?
Valla şimdi orada göreceğimiz önümüzde zannediyorum bir tane daha istihdam verisi var. Eylül başında gelecek toplantıdan önce. Hani benim gördüğüm yorumlar o istihdam verisinin seyrine göre 25 bas puan mı 50 bas puan mı indirimle başlayacağını ona göre karar verecek. Ama ben bunun bir veriyle olacağını düşünmüyorum. Hani öyle bir o kadar oynak bir Fed yok karşımızda. Dolayısıyla 25 bas puanla başlaması bana makul gözüküyor ve böyle hani her ay indirecek değil, böyle kademeli olarak indirecek birilere bakacak gibi anlıyorum. Ama hani bundan öteye Powell'un söylediği önemli şeyler vardı. Birkaç ekonomik noktaya da değindi. Bunlardan bir tanesi pandemi döneminde oluşan arz sıkıntıları bitti. Artık normalleşti dünya. İşte Orta Doğu'daki gelişmeler, bu işte Boğaz tarafından gelen işte gemiler vesaire, onların yarattığı etki çok sınırlı kaldı. Yani büyük resimde arz kaynaklı sıkıntılar bitti. Şimdi arzın normalleştiği, talebin de yumuşadığı ortamda zaten fiyatların yumuşayacağını biliyoruz. O yüzden arz tespiti önemli. Hani omurgasını kırmadan gerçekten bir yumuşak iniş yaparak talebin yavaşladığından bahsediyor ve işsizlik tarafında işsizliğin yükselmesindeki tespit detayları önemli. Orada da diyor ki işe alımlar yavaşladı. İş emek gücüne katılım arttığı için işsizlik yükseldi. Yoksa işten çıkarmalar hızlanmadı diyor. Dolayısıyla böyle bir aciliyetle ben bunu indireceğim işte işsizlik patlamak üzere gibi bir durumu da yok. O yüzden böyle çok güçlü bir mesajla 50 bas puan indirmeye başlayacağım. Arkasından çok işte resesyondan korkuyorum gibi bir ama bence olmayacak. O yüzden tahvil piyasalarındaki bu hızlı olan ralli bence biraz yumuşayacak ve normalleşecek. Ve hiç unutmayalım hani aslında küresel olarak değişen işte küreselleşmedeki bölünme, evet arz sorunu kaynaklandı ama bu hani komşunla daha çok ticaret et, tedariğini Çin'den değil daha yakın daha farklı yerlerden yap, işte Amerika'nın kendi içine döndür üretimi gibi politikalar devam edecek. İster Trump seçilsin ister Harris seçilsin. Dolayısıyla onun da fiyat baskıları üzerindeki ya da fiyatların üzerindeki baskısı bence devam edecek. Yani pandemi önceki dönemdeki faiz seviyeleri ve enflasyon seviyesi bence olmayacak. Öyle bir o kadar güçlü bir büyüme, o kadar güçlü bir talep olmayacağı için de Fed de buna göre yeni gerçeklere göre ayarlayacak. Yani faiz indirimi olacak ama duracağı yer biraz daha yüksekte olacak. Hani genel olarak benim anladığım bu Fed'in. Hani bu neye yarar? Bu evet altına yarar. İşte Avrupa Merkez Bankası da faiz indirimine kapıyı tekrar açtı. Geçtiğimiz haftaki işte notlarından öğrendik onu. Dolar endeksinin biraz değer kaybetmesine yarar. Türkiye'ye faydası olur en azından. Bunu söyleyebiliriz.
Ay başına döndüğümüzde o Japonya'da başlayan ve dünyaya yayılan o küresel piyasalardaki o şok dalgası sonrasındaki tartışmalara döndüğümüzde orada sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda işte Amerikan ekonomisi resesyona girebilir, işte Fed acil toplantıya davet ediliyor, şu bu falan filan. Aslında öyle anlardaki biraz daha temkinli olmak gerektiğini görüyoruz, değil mi?
Japonya Merkez Bankası faiz arttırma gününü belki biraz kötü seçti. Uzun süredir o da faizle belki oynamadığı için hani onların da hani kasları katılaşmış demek ki. Arkasından açıklamalar geldi. Daha akıllıca biz bu mesajları vereceğiz diye. Ama en son işte Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı bir konuşma var. O konuşmada diyor ki dediğini tam olarak söylemeyeceğim ama faiz artışına devam edeceğim mesajı veriyor. Şimdi bu şu demek, yani Japonya'dan çıkan ve dünyaya yayılan para, o carry trade, ABD tahvillerinde olan, işte Çin'de olan, Avrupa'da olan ama daha çok ABD tahvillerinde olan para Japonya'ya geri dönmeye devam edecek. Yani biz böyle sarsıntıları göreceğiz. Hani 3 aylık, 6 aylık süreçlerde. Bunların belki ilki kadar şiddetli olmayacak ama mutlaka olacak. Ama bu tartışmanın içinde sanıyorum hele Fed faiz indirmeye başladığında, aman Allah'ım Fed acil toplansın, işte bir puan indirsin, 50 puan indirsin, korkunç bir resesyon geliyor tartışması buna eşlik etmeyecek. Dolayısıyla bu olayların şiddeti biraz daha yumuşak olacak. Ama gerçek olan alttaki zeminde Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışları devam edecek. Bu süreçte Fed faiz indirdikçe oradan çıkan para geri dönmeye başlayacak ve bunun trilyon dolarlar olduğunu biliyoruz. Bu da tabii ki piyasada önemli oynaklıklar yaratacak. Eş zamanlı olarak kurda da tabii, kurlarda da önemli oynaklıklar yaratacak.
Son olarak size klasikleşen artık ve önümüzdeki Kasım'a kadar devam edecek Amerikan seçimlerini sormak istiyorum. Siz Trump'ın kazanabileceği bir senaryoyu da söylediniz. Gidişat size göre ne yönde? Şimdi baktığımızda artık Kamala Harris de Demokratların Kongresi'nde artık resmi olarak başkan adayı oldu. Bunu kabul etti. Orada verilen güçlü mesajlar var. Coşku çok üst noktadaydı. Demokratlar son bir ayda bütün kendileri açısından heyecanı yeniden yarattılar ve ivmeyi yakalamış gözüküyorlar. Ama tabii ki kafa kafaya bir seçim. Çok bölünmüş bir ortam var. Son süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya ben yani gördüğüm kadarıyla o şeyden okuduğum, kendi kongrelerinden de çıkan havada Biden aday olsa idi, küsmüş demokrat seçmen sandığa bir ölçüde geri gelecek. Yani ABD'de oy verme oranı zaten düşük. Yani sandık hani sistem gereği. Ama evet, Kamala Harris bir heyecan yarattı. Etrafındaki onu destekleyen gruplar o heyecanı destekledi. İşte Obama'lar, başka ünlü isimler diyelim onun içinde. Dolayısıyla bunu önemsiyorum. Yani ben Kamala Harris'in kazanma olasılığını halen Trump'a göre daha yüksek görüyorum. Çünkü okuduğum metinlerden de anladığım, hani Trump gerçekten Kamala Harris'in gelmesi dağıldı. Aslında Biden'a göre çok kolay bir kazanç olarak pek bir politika üretmemiş söylem olarak gördüğüm ve dağınık bir konuşması var. Hani eski şeyleri tekrarlıyor vesaire vesaire, ama tabii orada bir fanatik seçmen olduğunu unutmamak lazım. Hani Kamala Harris'in kazanma olasılığını ben hani bir gıdım daha yüksek görüyorum. Bunun Türkiye'ye etkilerini tartışmak lazım. İşte daha dün çıkan bir haberde tekrar Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, daha doğrusu Türkiye'deki özel şirketlerin Rusya'ya yapılan yaptırımları nasıl deldiğinin açıklandığı üzere, işte yaptırımlar var, Türk şirketleri var. Bu şirketlerin savunma sanayiye verdiği dolaylı destekler, bunların Türkiye'deki iktidarın haberi olmadan yapılması imkansız. Hatta yani yönlendirmesiyle yapıldığını da söylemek belki mümkün. Dolayısıyla Kamala Harris'in gelmesi sanıyorum Türkiye açısından, o açıdan biraz daha zorlu bir süreç olacak. Trump'ın gelmesi de böyle, hani Erdoğan'la çok kan uyuşumu var diye, bir Putin, bir Erdoğan, bir Trump olarak bakarsak, hani liderlik profili açısından diyelim, otokrat seviyeleri açısından, o da işleri çok kolay yapmayacak. Yani bunun Suriye'si var, bunun işte İran'ı var, bir sürü faktörü var. Yani Türkiye'nin işi o açıdan, hani Batı ile problemleri her ikisinde devam edecek. O tansiyon yükselecek bence önümüzdeki dönemlerde.
Türkiye etkilerini tabii önümüzdeki süreçte, evet, dış politikaya ilişkin verilecek mesajlarla beraber tartışmaya devam edeceğiz. Bu arada bir başkanlık yarışına bu kadar kısa bir süre kala iki adayın münazaraya girip bir adayın çok güçlü şekilde çıktıktan sonra onun dolaylı bir sonucu olarak elinin zayıflaması da ayrı bir ironik konu.
Kaçındaydı? Eylül'ün başındaydı değil mi o şey münazara?
Bir sonraki 10 Eylül'de, evet.
O da öyle değil mi? Doğru.
Evet, evet.
Yani bence o mesela anketleri nasıl etkileyecek onu o zaman tartışalım. Hani evet, ben o hani kazanır kazanmaz ama o münazarada kişisel olarak isteğim yani Harris'in Trump'u sözleriyle bayağı hani yerden yere vurduğunu görmeyi çok istiyorum. O yüzden heyecanla bekliyorum o münazarayı. Evet.
Bakalım nasıl olacak. Güldem Hanım, çok teşekkür ederim. Değerli
ben
vaktinizi
teşekkür ederim. Ben teşekkür
ederim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. İyi haftalar herkese.